Merhabalar, Tarih 101 kanalına hoş geldiniz. Bu hafta Haçlı tarihi üzerine, Haçlı kavramı ve seferleri üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Diğer bölümlerden farklı olarak bir konuğum var. Ömer Soner, Orta Çağ uzmanı. Aynı zamanda kendisi kardeşim olmakta. Fakat bilgisiyle burada, yani liyakatli bir konuk olduğunu söyleyebiliriz. Tarih üzerine, özellikle Orta Çağ üzerine çok yoğunlaşan birisi. Bugün de Orta Çağ'ı ve Haçlı zihniyetini beraber sizlere anlatmaya gayret edeceğiz. Hoş geldin Ömer.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün Haçlı zihniyetine tarihçesiyle başlayacağız. İlk çağlarda, ilk ve orta çağlarda dediğimiz Hristiyanlığın doğuşundan itibaren Haçlı fikrinin nasıl ortaya çıktığını sana sormak istiyorum. Bu konu hakkında bizi biraz aydınlatabilir misin?
Haçlı seferleri ülkemizde sık sık 11. yüzyılda gerçekleşmiş bir olay gibi bakılsa da daha eski tarihlere götürmek bunu çok daha doğru. Tarihin her zamanında olduğu gibi daha eski ayrıntılar içinde mevcut. Özellikle Roma'nın Hristiyanlığa geçişi bana sorarsanız en büyük ve ilk Haçlı seferlerinden. Çünkü burada önemli bir mefhum var aslında. Paganlığın kültürel olarak silinmesi birçok dizi ve filmde bu işlendi, kitaplarda da işlendi. Kültürel bir Haçlı seferi olarak bunu yorumlayabiliriz. Elbette Hristiyanlık zamanında paganlığı kendi bünyesinde kabul ettiği zamanlar oldu. Fakat burada karşı bir düşman edinmesi, dini bir düşman edinmesi aslında Müslümanlara karşı bir pratik olarak yorumlayabiliriz. Elbette bunun zamanla kılıç kalkana yönelik Müslümanlara karşı olarak ele alınması daha ileri zamanlarda. Yani bahsettiğimiz dönemler 4. yüzyıl derken Müslümanlara karşı bunun dönmesi 11. yüzyıllara doğru gidecek.
Peki bu Haçlı zihniyeti dediğimiz şey ya da Haçlı olmak, bunun bir kuralı kaidesi var mıdır? Biz kime Haçlı diyoruz tam olarak? Yani sonuçta normal bir Hristiyan savaşçı olarak geçerken bazı kimseler de Haçlı adıyla anılıyor. Yani burada Haçlılık dediğimiz şey aslında E-Devlet'te görünen, kayıtta, kuyutta, tapuda çıkan bir şey değil. O yüzden biz kime tam olarak Haçlı diyoruz? Bu isimlendirme ve bunun ortaya çıkışı nasıl gerçekleşiyor?
Elbette resmiyette bir Haçlılık kurumu çok gelişmesi daha geç zamanlarda. Hristiyanlığın kutsal savaşını gütme amacı duyan herkese Haçlı demeyi uygun gördüler. Zamanında kaşiflere de bu isimler takıldı. Hatta 19. yüzyılda bile Haçlı terimini görüyoruz. Fakat 11. yüzyıla dönersek Haçlı seferlerin başına, özellikle Güney Fransa'da yapılan ve hepimizin meşhur bildiği Papa Urban'ın yönettiği Clermont Konsili'nde ilk defa haç kuşanma, kıyafetin üzerine haç dikmek bir adet haline geldi ve kutsal savaşların aslında Papa nesinde düzenlenmesini ve Avrupa'da bunun bir global hale gelmesini sağladı.
Yani bu Cüneyt Arkın filmlerindeki artı işaretli Haçlı askerleri doğru diyebilir miyiz?
Evet, biraz biz kötü işliyoruz onu ama büyük oranda doğru.
Ya bizde Bizans yok zaten, kahpe Bizans diye bir şey var da. Ama
Evet.
kıyafet olarak, kostüm olarak bir nebze olsun doğru olduğunu söyleyebiliriz.
Evet.
Peki ilk başlangıcına gidelim. Bu Haçlıların işi biraz daha askeri alana dökmesi. Yani 11. yüzyılda Türklerin ve Müslümanların ilerleyişiyle beraber artık iki tarafın karşı karşıya geldiği bir Akdeniz havzası görüyoruz. Giderek bu savaşlara dönüşüyor. İlk seferden bahsetmeye başlayalım. Birinci Haçlı Seferi. Hemen öncesinde yaşanan bazı kritik gelişmeler, önemli hususlar var. Bunlardan bahsedelim ve seferin içerisinde bulunan önemli noktaları bir konuşalım istersen.
Elbette ben burada birkaç yere değinmeyi önemli görüyorum. Öncelikle Haçlı Seferi'nin nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair güzel bir örnek var önümüzde. İspanya'da 1063 senesinde bir Müslüman kalesini ele geçirmek için birçok Haçlı niteliği taşıyan aslında milletin birleşmesi, Gaskonların, Aragonların ve Papa'nın bunlara kutsama göndermesi aslında bize Haçlı Seferlerinin bölgesel ve küçük olabileceğini gösterdi. Avrupa'da bu olay aslında dediğim gibi çok fazla global bir sefer olmasa da yerel bir sefer dahi olsa bize iyi bir örnek olarak sağlayabiliyor. Bunun dışında Avrupa'nın kendi içinde bulunduğu bir kriz vardı. Haçlı seferlerinin gecikmesinin en büyük sebebi de buydu. Bunlar imparatorluk ataması olarak da biliniyor veya atama kavgaları olarak da biliniyor. O devirde biliyorsunuz Avrupa'da iki güç vardı. Seküler güç bir de dini güç olarak uhrevi bir güç vardı. Uhreviyat Papa'ya aitken seküler güç imparator dediğimiz Kutsal Roma'ya aitti. Ve 1075 senesinde çıkan bir kararname ikiye böldü Avrupa'yı. Bu kararnamede Papa kendi yeni imparator seçerken imparator kendi yeni papa seçmeyi uygun gördü ve 20 sene boyunca Avrupa'yı kavuracak bir anlaşmazlığın külleri yeni doğmuştu ki daha da eskide 1054'te İstanbul'da karşılıklı aforozlar imzalandı. Yani
Katolik Ortodoks kavgası da orada iyice artık doğru noktaya ulaşıyor.
Evet.
Peki o zaman Haçlı Seferi'ne gelelim. 1096 yılında, 1096 olduğu düşünülüyor. O konuda da galiba bir muhtelif bir durum var.
Yani evet.
1096 yılından itibaren iki tarafın ilk kez gerçek manada, yani Türkler, Müslümanlar ve Haçlı zihniyetinin gerçek manada karşılaştığını görüyoruz. O sırada ilginç bir şekilde yine Türk'ün Türk'ten başka düşmanı yoktur diyebiliriz. Anadolu'da Selçuklularla Danışmentler mücadele halinde, bizimkiler Malatya kapılarına dayanmış, Danışmentlerle mücadele ederken Avrupa üzerinden, Doğu Avrupa üzerinden Anadolu'ya doğru büyük bir akının gerçekleştiğini görüyoruz. Birinci Haçlı Seferi deyince neyi hatırlamamız lazım, yani neyi bilmemiz lazım, kritik noktalarını senden dinleyelim.
Bunu diğer kutsal savaşlardan ayıran birçok nokta var. Öncelikle Papa'nın buna bir öncelik edip bir toplantı sonucunda buna karar vermesi bana sorarsanız diğer kutsal savaşlardan ayırıyor. Çünkü 1015'te de bir kalabalık bir Hristiyan ordusunun Müslüman kalelerine saldırdığını görüyoruz. Ama bunun en yüksek dini yetkiliden bir onay ve kutsama alarak yapılması pek görülmeyen bir örnekti. 1096'da yapılan Clermont Konsili'nde bu onay kurumu sağlandı ve Hristiyanlar Avrupa'nın dört bir yanından özellikle Güney Fransa, Güney İtalya ve Kuzey Fransa'nın bölgelerinden kalabalık gruplar halinde muhtelif sayılarda Anadolu'ya ve Orta Doğu'ya akın etmeye başlamışlardı.
Sürece baktığımızda biraz ilk önce Doğu Avrupa üzerinden İstanbul bağlantılı. Biraz da memnuniyetsiz Bizans'ta aslında. Çok evet. Da karşılıklı bir sevişme olmadığı, yani böyle iki tarafın birbirini çok haz etmediği bir ortamda İstanbul üzerinden Anadolu'ya geliyorlar. Bizim Selçuklular pek hazırlık yapmamış. Aksine sefer halindeyken yakalanıyor. Bu yüzden de zaten İznik elden çıkacak. Devamında Anadolu'yu transit geçen Haçlılar buradan önce Urfa'ya mı gidiyorlardı? Hatay'a mı gidiyorlardı?
Önce Urfa'ya.
Antakya'ya galiba. Antakya'ya gidecekler oradan.
Evet, Antakya.
Ve yolun sonu devamında Kudüs'e kadar uzayacak. Kudüs'te de büyük katliamlarla birinci Haçlı Seferi'nde hem Kudüs'ü ele geçirecekler ve hikayenin sonunda da Kudüs'te bir Haçlı krallığı ya da kontluğu mu daha doğru bir ifade?
Daha doğru.
Ya, krallık ifadesini kullanabiliriz. Evet. Haçlı krallığı kurulacak. Ki tarihte de zaten biz de hani lise öğrencilerine bu şekilde anlatıyoruz. Amacına ulaşan tek sefer diye. Yani bak başından itibaren düşündüğümüzde seferin amacına ulaştığını kısaca söyleyebiliriz. Yani birçok kontluğu kurmuş, o Avrupa'daki feodal yapıyı Orta Doğu'ya da taşımayı başarmışlar. Ve Kudüs'ü de ele geçirmişler aslında. Birinci sefer başarılı ama ikinci seferde aynı başarı ortaya çıkmayacak. Burada önemli bir Türk büyüğü var, İmadettin Zengi adında. Zengiler adı verilen bu topluluğun Orta Doğu'daki Haçlı topraklarına bulunduğu saldırılarla, eğer gerçekleştirdiği saldırılarla toprakların bir kısmını geri aldığını göreceğiz. Bunun üzerine Haçlılar bu sefer krallarıyla, yanlış bilmiyorsam değil mi?
Evet, doğru.
Yani krallarıyla. Krallarla birlikte daha geniş katılımlı. Sanıyorum şöyle de bir durum var biraz. Birinci seferde çok böyle kimsenin inanmadığı bir ortam var. Başarılı olunca ikinci sefere katılıp daha da yükseliyor değil mi devletler bazında?
Ya evet, öyle bir durum var. Ya burada ne cevherler varmış aslında, biz de bir gitsek görsek şey de var. Ama birinci seferde de daha çok katılmama sebepleri daha farklı. Kimi aforoz edilmiş, kimi yani kendi iç karışıklıklarıyla uğraşırken, ya kalkıp Kudüs'e gitmek de kolay bir şey değil Orta Çağ döneminde.
Tabii.
Ondan mütevellit pek de tercih edilmiyor krallarda.
Bugün bile kolay bir şey değil. Orta Çağ'da daha da zor olabilir.
İhtimal problemi var. Nereden gittiğiniz belli değil. Ya elbette hacı yollarını inceliyorlar. Nasıl gidebileceklerini, yolları çiziyorlar. Fakat buralar bilinmeyen topraklar Avrupalılar için.
Evet, yani birinci seferdeki başarının ardından ikinci sefer istenen başarıya ulaşmayacak. Onun üzerine çok durmayalım. Çünkü zaten yani detay olarak baktığımızda aman aman tarihi değiştiren veya çok önem atfedebileceğimiz bir şey ben hatırlamıyorum. Hani Sultan Mesud'un başarılı müdafasıyla, savunmasıyla Anadolu'yu geçemeyecekler. İkinci seferde başarısızlıkla sonuçlanacak. İkinci sefere dair eklemek istediğin bir şey var mı bize? Yani bu konu hakkında.
Aslında ikinci sefere dair ekleyeceğim, birinci seferin devam eden sorunlarını ikinci seferde görüyoruz. Mesela Batı ile Doğu arasındaki farkları bana sorarsanız en vurgulandığı sefer ikinci sefer. Çünkü sık sık Alman kralı ve Fransa kralı geliyor bu sefere, Konrad ve Philip. İkisi de çok büyük sıkıntılar çekiyor, ordularını ikmal edemiyorlar. Ki Anadolu'da biz sık sık yine kroniklerde görüyoruz, Türklerle Rumların ittifak edip Haçlılara musallat olduğu, Haçlı ordularının çok büyük sıkıntılar çektiği ve zor kendilerini, zor bela hataya attıklarını anlatıyor kronikler o devirde bize. Dolayısıyla aslında Haçlı ve Rum ya da Haçlı ve Bizans ayrımının ikinci seferde biraz arttığını ve geri dönülemez bir faza girişinin kaçınılmaz sonuçlarını görüyoruz ikinci seferin sonucunda.
Teşekkür ederiz İlkan. Bayağı bir İlkan cümlesi oluyor burada.
Evet, fazlaca.
Yani ikinci sefer biraz daha Katolik-Ortodoks kavgasının arttı. İki tarafın birbirine daha diş bilemeye başladığı bir sefer.
İlk defa İstanbul'a bir gitsek mi biz, nasıl olur acaba diye bir fikir özellikle Sicilyalılar. Evet, Sicilyalılar tarafından bir İstanbul'u gözlesek mi, İstanbul'da problem mi var diye aslında bir yerde kılıcını kendi din kardeşlerine çevirme fikirleri doğuyor.
Pekala. O zaman 2 ile 3 arasından bahsedelim. 2 ile 3 arasındaki en kritik gelişmemiz aslında 3. seferinde sebebi diyebileceğimiz.
Evet,
din var. Bir de bu aralıkta meşhur bir diğer savaş, Milio Kefalon muharebesi var. Milio Kefalon'da da Türklerle Bizanslar arasında tarihin akışını biraz olsun değiştiren, yani Türklerin Anadolu'ya artık perçinlenmeye başladığı, Rumların da biraz daha gücünün, iradesinin kırılmaya başladığı bir savaş olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte 3. Haçlı Seferi'nin hazırlıklarına geldiğimizde, yani temellerine baktığımızda da burada Selahaddin Eyyubi'nin Orta Doğu Müslümanlarını bir araya getirip bir çatı altına toplayıp onları Haçlılara karşı organize etmesi diyebilir miyiz aslında?
Evet, başardığını. Doğru. Şöyle bir süreçten bahsetmek çok doğru olacak. Haçlılar, Müslümanlar birleştikleri zaman pek de ayakta durabilen varlıklar değiller. Zaten birinci seferde de başarılı olmalarının en büyük sebebi Müslümanların çok fazla bölünmeleriydi. Bunlar mezhepsel bölünmeler olduğu kadarıyla işte Şam'la Halep arasında küçük beylerin kavgası bile Haçlıların çok büyük başarılar elde etmesini sağlıyordu.
Siyasi bölünmeler de var.
Kesinlikle. Özellikle Zengi gibi ikinci seferde, üçüncü seferde Eyyubi gibi Müslümanları tek sancak altında zorla da olsa, işte tabiyet yoluyla da olsa toplayan liderler Haçlılara çok rahat karşılık koyabiliyorlardı. Bir kere insan gücü bu insanların Orta Doğu zaten. Haçlıların ise Fransa ve özellikle İtalya kısmından geliyordu. Bunun sıkıntılarını Haçlılar çok sık çekecekler. Çünkü dediğim gibi deniz yoluyla getirmiyorsunuz insanları ve buralara yabancısınız. Bu devirde ünlü bir kelime var. Otremer şeklinde deniz aşırı demek bu. Deniz aşırı topraklara gelmek kolay bir şey değil.
Kısaca Türkleştirirsek cehennemin dibinden adam getirmek zorundalar.
Kesinlikle.
Biz o konuda bayağı avantajlıyız yani.
Kavgaya uzaktan adam getiriyorsanız masrafı da var.
Evet, şey gibi yani, aslında kendi yurdunda savaşmakla uzaktan bir yere sefer hareketinde bulunmak. Ki benim aklıma sen bunları anlatırken şeyler geldi yani. İkinci Dünya Savaşı'ndaki, Birinci Dünya Savaşı'ndaki ikmal hatlarının uzunluğunun getirdiği sıkıntılar. Yani biz burada 1000'li yılları, 1100'lü yılları konuşurken 1900'lü yıllarda da, 2000'li yıllarda da bu sorunlar hala tam olarak çözülemiyor.
Kesinlikle.
Yani evden uzakta olmak kolay bir şey değil. Ve bu süreçteki en kritik mücadele Hıttin Savaşı. Hıttin'de birleşen Müslümanlar Selahaddin Eyyubi önderliğinde Haçlıları Kudüs'ten kovmayı veya oradaki o krallığı ortadan kaldırmayı başarabildiler. Ve Kudüs tekrardan Müslüman kontrolüne geçiş yaptı. Ki bu da Avrupa'da büyük bir yankı uyandırıyor, büyük bir rahatsızlık uyandırıyor. Bunun sonucunda Papa'nın da girişimleriyle beraber ve büyük kralların bulunmasıyla beraber, ki 3. Haçlı Seferi tarihe biraz böyle Şampiyonlar Ligi gibi geçiyor. Yani bütün büyük krallar, imparatorlar bu seferde bulunuyor. Almanların başında Friedrich Barbarossa, ki 2. Dünya Savaşı'ndaki Barbarossa'nın adını aldığı kişi. Aynı zamanda Fransa'da Philip Auguste vardı yanlış hatırlamıyorsam, değil mi?
Evet.
İngiltere'de de Lionheart, yani aslan yürekli Richard bulunuyor. Yani büyük imparatorlar, büyük krallar 3. Haçlı Seferi'nin arkasında yatan isimler olacak. Ve bunlarla Selahaddin Eyyubi arasında da bir mektuplaşmalardan bahsedebiliriz. Biraz öncesinde bir rekabetin başladığı, kızıştığı yerde aslında ulaklar yoluyla, haberciler yoluyla karşılıklı mektuplaşmalar gerçekleşecek. Ve yolun sonu tekrar Kudüs'e doğru gelecek, ama bu sefer, yani 3. sefer çok enteresan detayları içerisinde barındırıyor.
Evet, öncelikle Avrupa özellikle bu senelerde İngiltere ile Fransa arasında bitmek bilmeyen bir rekabet var. Çünkü bunlardan yaklaşık 40 sene önce 2. seferden hemen sonra Fransa'da basit bir senyor olan bir kişinin İngiltere'ye kral olması Fransa'da çıkılmaz bir kriz yaratıyor. Philip Auguste gibi ideal adamlarda, daha doğrusu idealleri uğruna koşan adamlarda, aslan yürekli Richard gibi daha genç ve atik olanları pek fazla istemiyorlar Avrupa'da. Özellikle Haç Seferi gibi çok karizmatik bir seferin Richard tarafından önderlik edilmesi rahatsızlık edebiliyor onları. 1189 senesinde kalabalık bir Haçlı grubu Fransa'dan yola çıkıyor. Bunlar deniz yolunu kullanarak Kudüs'e gelmeyi uygun görürken Frederick Barbarossa ve onun oğlu Şivabya Dükü yol üzerinden, daha doğrusu karayoluyla Anadolu üzerinden geçerek...
Anadolu, Mersinli, Göksu...
Göksu nehri, evet.
Göksu nehri, meşhur Göksu nehri. Yani bizi bu seferden, yani şöyle düşünelim, güçlü bir İngiltere, Almanya ve Fransa ne kadar Selahaddin Eyyubi güçlü de olsa böyle bir seferden bence normal şartlarda, yani İngiltere ve Fransa'nın birbirini yemediği, Almanların yolda felakete uğramadığı şartlarda bence bu seferden başarısızlıkla çıkardı.
Evet, yani özellikle döneminde korktuklarını görüyoruz. Hani Frederick Barbarossa çok ünlü bir figür Almanya için. İtalya'da hani kaybettiği savaşlar dahi olsa Avrupa'nın en güçlü otoriter monarklarından biri. Böyle bir insanın Orta Doğu'ya gelmesi çok prestijli bir şey. Ayrıca yolda Selçuklularla görüşüyorlar. Daha çok pazarlıklar barış üzerine. Selçuklularla çok bir dertlerinin olmadığı, Orta Doğu'ya gitmek istediklerini belirtiyorlar. Dolayısıyla böyle bir kalabalık bir grubun, ki o Barbarossa'nın ordusunun çok kalabalık olduğunu biliyoruz, Orta Doğu'ya gelmesi ne kadar Selahattin daha iyi olsanız imkansız bir şey, çok kolay bir şey değil.
Hatta Selçuklular da burada biraz hani şey yapıyorlar, yol veriyorlar diye
anlıyorum. Evet, uzlaşıyorlar çünkü Konya önüne geldikleri vakit Selçuklular zaten, bunların da kendi sıkıntıları var.
Oh, gözlerini kapatıyorlar yani.
Almanya'dan gelen bir orduyu karşılayacak o kadar da istekleri de yok. Çünkü hedef de kendileri değil, ayrıca Orta Doğu.
Evet.
Bırakın gitsinler.
Bırakalım yapsınlar. Anadolu'dan geçişine izin verecekler. Fakat kaderin cilvesi bizi bu seferden ayıklayacak olan Allah'ın yardımıyla birlikte Frederick Barbarossa'nın dinlenme arzusu mu diyelim. Buna ilgili bir sürü anlatı var. Tam olarak bilemiyoruz herhalde. Ya kesin bir şey var mı burada? Nasıl öldüğüne dair?
Hayır, göksün yaşında.
Kimisi öldüğü yeri biliyoruz. Nasıl öldüğüne dair? Kalp krizi diyen var. Kayıp diyen var. Efendim söyleyeyim. Bazı kaynaklarda işte zırhının ağırlığıyla takıldı, düştü, boğuldu diyen var. Çok alçak bir seviyesinde, sığ bir seviyesinde. Tam olarak bilemiyoruz ama şunu biliyoruz. Frederick Barbarossa Göksu'nun yerinden çıkamadı. Mersin sınırlarını terk edemedi. Ve böylece zaten yolda olan Haçlılar büyük bir zayiata uğradılar. Büyük bir kaybı uğradılar. Ki bir kişinin ölümü neyi değiştirebilir diyebilirsiniz ama savaşlarda genelde ordunun bütün dirayetini kırabilir, bütün düzenini ortadan kaldırabilir ki Almanlar da, Almanların içerisinde de bu seferden geri dönüşler görüyoruz. Bunu bir kutsal işaret olarak alıp, hani Tanrı'nın bir işareti olarak kabul edip ülkesine dönenler bile oluyor. Yani böyle enteresan bir süreç yaşanıyor ve Kudüs'ün önlerinde yoğun çarpışmaları göreceğiz bundan sonra.
Evet, özellikle hani Almanlar konusunda şuna değineyim. Oğlu seferi öncelese de oğlu babası kadar otoriter figür olamaz. Birincisi Kaiser değil, yani imparator değil. Evet. Dükler var ve sözünü dinlememe taraftarı olabilirler. Artık sefer Selahattin açısından iki düşmana indirgeniyor. Philip August ve Aslan Yürekli Richard'a indirgeniyor. Onlar da,
ki bunlar zaten köyünde birbirini yiyen, birbirine kapışan adamlar İngiltere'de.
Kesinlikle öyleler. Orta Doğu'ya geldikleri vakit en büyük krizin Akka. Burası Müslümanlar tarafından ele geçirilmiş bir liman şehir. Kudüs'ten önceki hedef burası. Çünkü hem ticaret açısından hem de liman şehir olması kolay takviye alacağı Avrupa devletleri tarafından fikri var.
Napolyon da buraya saldırmıştı.
Yani evet doğru.
Meşhur Cezna Ahmet Paşa'mız burada Napolyon'a karşı güzel bir müdafaada bulunmuştu.
Kesinlikle. O zamanda da gene Akka'da büyük bir kuşatma oluyor. Tabii Haçlıların çok kalabalık gelmesi, garnizonun küçük olması, Akka düşse de Fransızların İngilizlerle işbirliği yapmak istememeleri, gönülsüzlükleri ve daha bilimum vaziyet Fransızları devre dışı bırakıp artık sefer İngilizlerin, daha doğrusu Richard'ın üstlenmesine sebep oluyor zamanla.
Yani aslında Haçlı seferlerine baktığımızda, Orta Çağ'a baktığımızda biraz şunu görüyorum ben. Yani böyle bir hep şey anlatısı vardır. Bütünsel bir Haçlı anlayışı. Bütün Hristiyanlar bir aradadır. Bütün de Müslümanlar bir aradadır. İki tarafın birbiriyle kapışması gibi görülür genelde. Fakat yani içeriğine indiğimizde hiç de öyle olmuyor. İngilizler, Fransızlar birbirini yiyor. Almanlar bir tarafta, Türkler, Müslümanlar arasında bir rekabet var. Zaman zaman Müslümanlar Türklere yardım ediyor, Haçlılara yardım ediyor. Zaman zaman Haçlıların bazı unsurlarla işbirliği yaptığını görüyoruz. Yani tam manasıyla böyle bir kabuk, bir kristal küre şeklinde bir Haçlı zihniyeti ortada yok gibi sanki.
Kesinlikle öyle. Hiçbir zaman olmuyor hatta. Biz Doğu ve Batı Savaşı olarak bunu lanse etsek de o çağda böyle bir şey mümkün değil. Yeri gelince köy köyle ittifak yapıyor. Hristiyan köylü, Müslüman köyü veya Müslümanların ve Ermenilerle ittifak yaptığını biz görüyoruz. Yerel unsurlarla hakeza öyle, ya da gelen yabancıların, daha doğrusu Haçlıların demek daha doğru, Haçlıların sık sık Mısır'la ittifak yaptığını görüyoruz Selçuklara karşı ilk seferde. Ve bu kişisel gaye ve kişisel hırsların öne çıktığı en büyük sefer birinci sefer. Çok karizmatik liderler var çünkü. Birinci sefer sırasında yaşanan bölünmeleri, ayrışmalar, hani biz çok detayına girmeyi doğru görmüyorum burada ama o ayrışmaların ne kadar böyle Haçlıları daha yola gelmeden bozduğunu görsek, bence bu seferlerin ne kadar aslında bölük pörçük ve düzensiz olduğunu anlayabiliriz.
Daha evet.
Kişisel hırslara bağlılar.
Bu bölünmüşlüğün sonucunda 3. Haçlı Seferi de başarıya ulaşmayacak. Yani istenilen sonucu alamayacaklar.
Evet, bir dizi muharebeler Arsuf'ta kazansalar da Selahaddin Kudüs'e girmelerine izin vermiyor.
Temel amaç Kudüs olduğu için Kudüs'ün kapılarından geri dönecekler ki bunu da anlatan güzel bir film vardı. Onu da önerelim burada.
Cennetin Krallığı.
Kingdom of the Heaven diye geçer. Cennetin Krallığı. Orlando Bloom abimiz başrollerden birisi. Güzel bir filmdir.
Kadın yönettiği bir film.
Güzel bir filmdir. İzleme tavsiyesi olarak burada da söylemiş olalım ve üçüncü seferin ardından İngilizlerle Fransızlar arasında bir savaş da başlıyor galiba. Hani böyle bir muharebe, bir mücadele var kıta Avrupa'sında. Aralarında da bir hem siyasi bir kapışma görüyoruz. Daha sonrasında zaten Yüzyıl Savaşları'nın
tünellerini oluşturacak. Evet, özellikle Richard'dan sonra tahta geçen John döneminde İngiltere Fransızlar'ın tüm mülklerini kaybedecek 1204'te. Hı. Aslında bu kaçını ve arada bahsettiğimiz sene 10 sene kadar. Yani aslında aralarında bir dava var ve bu davanın sadece silaha dökülmesi gerekiyor. Ve bu Haçlı Seferler buna mani olsa da Haçlı Seferlerden sonra 13. yüzyıl boyunca İngiltere'nin daha pasif kalıp Fransa'nın daha aktif özellikle 9. Louis tarafından 14. yüzyılda Yüzyıl Savaşı olarak bildiğimiz 116 sene süren uzun çarpışmalar dizisine rast geleceğiz.
Gerçekten 116 yıl savaşmakta biraz şov bence. Yani en azından arada bir ateşkes, barış anlaşması yapsaydınız da yani.
Var ya o kadar değil.
Kesip yani tamam zaten tabii ki de 116 yıl savaşamazsın. Dede torun şeklinde
savaşamazsın.
Ama yani en azından arada bir anlaşma yapıp savaşı bitirip hani bir 20 yılda bir savaşın. Yani 116 yıl biraz enteresan olmuş.
Kendineceğiz.
Evet bir toparlanın yani. Üçüncü seferden de böyle bahsedebiliriz yani. İstenilen, arzu edilen sonuca pek ulaşmıyor. Ama dördüncü sefer en enteresanı, en içerik olarak ve hikayesi açısından baktığımızda en enteresan seferlerden birisi diyebiliriz.
Öyle.
Biraz sefer öncesine gidelim. Senden deneyelim sefer öncesini.
Sefer öncesi 1199'da amaçlar başarısız olunca Papa'nın çıkardığı bir kararnameyle ya biz gene Kudüs'e geçiremedik. Bir daha neden denemiyoruz? Çünkü zaten sınırsız bir insan gücü var abi.
Neden denemeyelim ki?
Yani. Evet öyle. Burada bazı şeyler var. İngiltere'nin başında talihsiz bir kral var. John çok fazla sefere katılacak durumda değil. Fransa zaten İngiltere'yle uğraşıyor.
John dediğimiz bu yurtsuz.
Evet. Mı? Magna Carta İngiltere.
John'a niye yurtsuz diyorlar?
Kovuluyor.
Yani John the Landless gibi mi? Şey mi?
Yok, Lackland olarak geçiyor.
Lackland mı diyorlar?
Evet, ya şöyle John'un iç sıkıntılar çektiğini biliyoruz baronlarıyla. Papa da onu vasal alıyor İngiltere'yi, koca İngiltere'yi. Tüm topraklarını kaybediyor İngiltere'de ve belki de İngiltere tarihinin en talihsiz ve en korkunç krallarından biri tabii o dönem.
Yazık günah, yurtsuz John hakkını yemişler.
Hatta harpta Müslüman İspanya'ya mektup gönderiyor. Ben Müslüman olabilirim, çok da beni şey yapmayın.
O derece yurtsuz yani.
Çok yurtsuz, öyle böyle
yurtsuz. Abimiz.
Evet. O biraz söylenti, Müslümanlar kabul etmiyor onun Müslümanlığını ama gene de sonuç olarak şunu söyleyeyim. Dördüncü seferin şafağına baktığımız zaman daha üçüncü seferdeki gibi imparator krallardan ziyade markizler, dükler veya senyörlerin bu seferlere öncelik ettiğini görüyoruz. Özellikle Boniface'nin, Montferrat markizinin ve diğerlerinin çok da zengin olmayarak dönemin denizci devletlerine giderek ya bizi bir taşısanız mı karşı kıyıya, biz her seferde karadan gidiyoruz.
Evet, o hikaye de çok enteresan. Orayı ben bir hızlıca aktarayım. Bunlar belli bir mevcuda ulaşacağını düşünerek asker toplama işi gerçekleşiyor seferden önce. Değil mi? Yani önce bir asker topluyorlar, sonrasında gidişata karar veriyorlar. Burada da gereksiz bir vaatte bulunacaklar Venedikli İtalyan denizcilere. Hani biz şu kadar adam toplayacağız, arada bir anlaşma yapıyorlar. Çok yüksek rakamlardan bahsediliyor. Ne kadardı?
85 bin mark Venediklerin istedi. Ya biz size yani, 35 versek nasıl
olur? Yani olmaz diyor onlara da.
Kurtarmıyor.
Bize gelişi bu kadar diyerek aslında Haçlıları hem Kudüs'e götürmeyecekler ve üzerinden burada bir mahsur kaldıkları bir süreç yaşanıyor. Çok sıkıntılı bir süreç Haçlılar açısından. İtalya'da bunlar yaşanırken bir taraftan da Bizans'ta bir taht mücadelesi var. Onlardan da bahsedelim.
Bizans'ta özellikle şöyle bahsetmem gerekiyor. 1182'de önemli bir durum var bence. Bir Latin katliam İstanbul'da. Bu olay bizdeki Osmanlı'daki problem Bizans'ta da var. Batılı mı olsak, doğulu mu olsak, hangi yana daha yakın olsak problemi. Komnenoslar daha Latin taraftarı iken bazı mesela Anhelos'lar gibi doğu taraftarı olanlar da var. Bunlar aralarında İstanbul'da taht mücadeleleri ve çeşitli entrikalar dönüyor. 1182'de doğu taraftarı olanlar İstanbul'da bulunan tüccarlar, Venedikliler ve Cenevizlerden oluşan bir grup bunlar. İşte Latin mahallelerini yağmalıyorlar ve yaklaşık 40 bin ile 60 bin Latin'i ya öldürüp ya da esir alıyorlar. Türklere sattıkları söyleniyor o devirlerde. Bu bir aslında açlarda bir intikam duygusu elbette aşılıyordur. Çünkü çocukları, torunları 20 sene sonra İstanbul'a kılıçla gelmeye karar veriyorlar. Hı hı. Ve sonuç olarak İstanbul'da çok bu durumlar destabildeyken 1202'de Venediklilerin hiç olmayacak bir şey yapıp ya bizim alamadığımız uzun zamandır bir kale var Zadar. Burası Hırvatistan'ın batısında Dalmaçya kıyısında bir topraktır. O devirde de Macar Krallığı'na bağlı Hırvat Krallığı. Ya biz burayı ele geçirmeye çalışıyoruz. Sizde de silah gücü var. Bizde de para var. Gelin biz burayı ele geçirelim. Buradan sonra misyonu götürürüz. Bu fikir başta çok uygun gibi gözükse de Papa'nın ziyadesiyle öfkeleneceği bir şey haline dönüşüyor. Ve bir aforoz diye iniyor orduya karşı. Böyle bir şeyi kabul etmiyor. Çünkü eninde sonunda yani şöyle bir şey olabilir. İkmal yolu sebebiyle Macarları katledebilirsiniz. Bunu hoş görebilirsiniz. Çünkü çok kalabalık.
Değişik ve hoşgörü yani.
Yani evet. Çok ikmal gerekebilir bazen yolda. Fakat direkt kılıç kalkan kuşanıp Zadar'da Katolik Hristiyanlara karşı bir sefere ilişmek bu doğru bir şey değildir. Çünkü siz kutsama almışsınız orada olarak.
Bir de Zadar bölgesi de şeyindi galiba. Papa'nın mıydı? Yani papalığa bağlı.
Macaristan'a bağlı.
Şey olarak hani kilise olarak biraz daha galiba papaya...
Kendi psikoposluğu olması lazım. Evet yani şey sonuç olarak Papa'nın hiç hoş görmeyeceği bir yer saldırı konusunda.
Yani manzara şu. İtalya'da açlıktan ağzı kokan açlılar gelip biraz da karın tokluğu arttırmak için yani biraz da kaynak edilebilmek için Zadar'a saldıracaklar. Bunun sonunda bir de aforoz ediliyorlar.
Aforoz ediliyorlar ama orada bir garip bir insan var. Bir Bizans prensi var. Alexios. Benim size bir teklifim var. Ben dedim İstanbul'a gelin. Benim bir taht mücadelem var. O devre tahttan indirildi çünkü onların ailesi. Gelin ben bir tahta geçeyim. Siz bana, ben de size çok büyük paralar vereyim. Hatta ve hatta Kudüs'e sefere katılayım. Hem de bunun üzerine asker vereyim size şeklinde. Bu da acaba biz kendimizi affettirebilir miyiz babamıza şeklinde Hristiyanlarda bir algıya sebep oluyor.
Aforoz edilenlerde.
Evet özellikle ve uzun bir sefer dizisi başlıyor. İstanbul iki kere kuşatılıyor. İlk seferde bu kukla imparator başa geçiriliyor. Sonra bakıyor ki hazine bomboş. 8 ay ya da 7 ay olması lazım. Para toplamaya çalışıyor. Dünyanın dört bir yanından hani kilise çanlarını eritiyorlar, ikonaları eritiyorlar, aziz röliklerini eritiyorlar. Bunları para yapıp haçlara vermeye çalışıyorlar ama vaat ettiği para o kadar fazla ki karşılayamıyor bir yerden sonra.
Yani bu da sıkıntılı bir süreci de olacak. İstanbul'da bir haçlı ortodoks savaşını yani doğu ve batı savaşının aslında bir başka yüzünü katolik ortodoks savaşını göreceğiz. Günlerce yani haftalarca İstanbul'da bir iç savaş diyebileceğimiz Hristiyan dünyasında iç savaş diyebileceğimiz bir savaş çıkıyor ve sürecin sonunda hem buradaki Bizanslar şehirden sürülecek, Bizans hanedanları şehirden sürülecek İznik bölgesine, Trabzon bölgesine hem de İstanbul'da yaklaşık bir yarım asır kadar sürecek olan bir Latin krallığı, Haçlı krallığı kuruluyor. Papa ne düşünüyor bu konu hakkında?
Papa ilk başta elbette yani Tanrı bizim günahlarımızı affetsin. O devirde tek kullandığı şey bu. Çünkü kardeşlerini kestiklerinin kendi de farkında o devirde özellikle İstanbul'da.
Hayırlı tek bir şey yapmadığı için Tanrı hep kendilerini affetsin.
Zaten. Innocentius çok etkili bir papa. Çok karizmatik bir papa. Böyle devir için Urban'dan sonra özellikle. Ve o devirde İstanbul'a geçirdikten sonra birkaç tilkinin eline kalıyor. Enrico Dandolo bu tilkilerden biri 95 yaşını aşıyor o devirde.
Kör olan o muydu?
Evet kör.
Kör olan
Ayasofya'da gömülüyor hatta. Aynı seniz aldı.
Allah rahmet eylesin. Ama enteresan bir
devlet. Enrico Dandolo diyor ki ya biz bu Bizans'ı aldık ama hani bunlar Rumlar yönetilmiyor bu devleti. Gelin biz bir bölüşelim aramızda. Hani Girit'i bize verin. Cenevizler gitsin Karadeniz'e alsın. İşte Fransızları Atina'ya atalım. İstanbul'da Flaman bir imparator oturtuyorlar. Selanik'te Fransız bir kral oturtuyorlar.
Şey gibi bu biraz yani.
Miras kavgası.
1200'lerde Sevr Anlaşması yapılmış gibi bir şey.
Kesinlikle öyle. Ve Bizans da hani İznik'e sığınıyor. Selçuklu'yla, Selçuklu ve Haçlıları istemiyor bu bölgede. Çünkü ne olursa olsun biri senin komşun, diğeri yeni gelmiş adam. Yeni bir kan istemez doğal olarak ve İznik'le iyi geçinme taraftarlığı.
Nerede benim Rum kardeşlerim diye Selçuklular yani.
Kesinlikle Rum kardeşleri
20-30 senede dövüşmemişçesine.
Evet ya üstüne yürüyüp Selçuklular ne kadar yenilse de Rumları çok sonradan Haçlılar varken gene de Haçlıları pek tercih etmiyorlar ki aynı zamanda Balkanlarda önemli bir kuvvet var Bulgarlar. 20 senedir bağımsızlık mücadelesi veriyor Rumlarla. Bu olaylar sonucunda Kaloyan önderliğinde birleşiyorlar. Aslında burada küçük bir şey açacağım, parantez açacağım. Kaloyan bir dava güdüyor. 1000'li yılların başında Bazil Bulgarların bir savaşta, Kleidon Savaşı'nda 14-15 binliğe yakın Bulgar'ın gözünü kör ediyor. İbret olsun diye Bulgar krallığını yıkıyor ve kendini Bulgar katili unvanı alıyor. O devirde de Kaloyan da aynısını yeni fethetmiş toprağını Fatih olmuş imparatora karşı yapıyor. Latin imparatorunu esir alıp bayağı bir işkenceye uğratıyor.
Bu nickname'i hür iradesiyle mi kullanıyor?
Evet. Bulgar katili. Kaloyan da Latin Roma katili.
Öyle, madem öyle bu da tam tersi.
Evet, bir dava gidiyor ve Kaloyan'ın etnik menşeini bilmiyoruz. Türk olma ihtimali çok yüksek. Kuman veya
Batman. Her masada varız. Özellikle bu Kuman, Kıpçak unsurları bir yerden çıkmazsa zaten hatırım kalır.
Evet, yani, bunlarda da varlar.
Memlüklere bakıyorsun, Kuman, Kıpçak şeyi var. İşte peçeneklere, mücadeleye bakıyorsun, peçeneklerle oradan çıkıyorlar. Efendime söyleyeyim, Oğuzlarla en çok mücadele eden bunlar. İnanılmaz bir boy, inanılmaz bir grup. Burada da olabilirler yani, her işin içerisinde varlar.
Evet, tabii bu bahsettiğim tahakküm süresi 1261'e kadar sürüyor. Bizans gücünü, kuvvetini toplayıp birleşmeye başlayınca çok da fazla Haçlılar zaten çok talihsiz bir hükümdarlık süreçleri var. Sürekli olarak işte naip yönetiyor ülkeyi veya bir kral bulamıyorlar. Batılılardan yardım isteseler de Batı'nın kendi dertleri var. Kalkıp İstanbul'a ordu getirecek halleri yok. Veya Kudüs'e ordu götürmek daha büyük amaç. Dolayısıyla burada çok fazla sunamayacaklarını kendileri de anlıyorlar bir yerden sonra. 1261'de bu bizim bildiğimiz son hanedan Paleologosların o zaman...
Tekrar Bizanslılar geliyor yani İstanbul'a. Evet, İstanbul'a Latin Krallığı kalkıyor. 4'ten sonra özellikle yani 5, 6, 7, 8 çap olarak baktığımızda ilk 4'ü kadar büyük veya ses getiren veya hani içerik barındıran seferler mi?
Şöyle değil. Avrupa'da aynı şevk yok. Yani birinci seferdeki gibi haydi gidiyoruz.
Eski tadı kalmamış.
Yok yani bitmiş artık. 5. sefer Macarların öncelik etti. 1221'de bir sefer ve şöyle bir önemi var. Richard'dan önemli bir şey almışlar. Yani biz Kudüs'ten önce Mısır'ı ele geçirmemiz gerekiyor. Çünkü Mısır buranın anahtarı ve buradan adamlar sınırsız bir güç elde ediyor. Bu mantıkla Mısır üzerine bir sefer oluyor. Başarısız. 6. sefer bir diplomatik harç seferi. 2. Frederick, ki okumanızı kesinlikle öneririm. Kendisi Sicilya kralı, aynı zamanda Alman imparatoru. Bölgeye gelip aforoz edilmesini, sonradan aforoz edilecek. Papa'nın bu sefere izin vermemesine rağmen bölgeye geliyor ve bir diplomatik bir takasla Kudüs'e oluyor. Karşında da yardım edeceğini söylüyor Eyyubilere, ki şöyle bir hikaye var. Adam geldiği vakit Teton tarikatı, Almanların ünlü Haç tarikatı dışında kimse kapısını açmıyor. Kudüs'te o hiç sevmiyorlar.
Bir tek Teton'lar alıyor yani.
Alman oldukları için, o da imparatora bağlılar çünkü. O devirde alsa daha sonrasında aforoz ediliyor. Kudüs kabul edilmiyor Papa tarafından yaptıkları, ki Antichrist o devirde Deccal olarak betimleniyor 2. Frederick. Garip bir kişiliği var.
Yani Frederick'in birincisi büyük Frederick'ken,
ki torunu aslında.
Torunu şeytan olarak görüyor.
Elbette, elbette. 7. sefer bence biraz çok az değinmemiz önemli. Aziz Louis'nin kalabalık 1248'de belki de en düzenli haç seferdi. Fransa kralı altında yapılır bu sefer ve yazan birkaç işte Jean de Joinville gibi önemli kronikçiler vardır. Bunlar seferin nasıl ilerlediğini, ne kadar para harcandığını, ki haçlarda çok sık görmeyiz bunu, ama düzenli bir kralın tahakkümünde veya emrinde olunca biz ne olduğuna rast gelebiliyoruz. 9. Louis'nin çok dindar bir kişi olduğunu, mütevazı bir kişi olduğunu, mütevazı bir kral olduğunu söylerler. Fakat tabii bunlar seferin başarıya ulaşması için yeterli olmuyor. Geldiğinden Fariskur'da Fransa kralı esir düşüyor Eyyubilere o devirde. Tabii Eyyubi demek Memlükler artık. O zamandan sonra Mısır hükümdarlarının esir düşüyorlar.
Evet.
Sonradan büyük bir fidyeyle serbest kalıp Avrupa'ya dönüyor. Son olarak 8. sefer var. Gene Louis'nin düzenlediği bir sefer. Tunus üzerine
esir düşen.
Evet, esir düşen Louis'nin kralı. 16 sene sonra artık yaşlılık sürecinde kardeşi Napoli kralı ve kardeşinin isteğiyle ya Tunus üzerine gidelim, Hristiyan ol teklif yapıyor Tunus hükümdarını, kabul etmiyor. Vergi vermeyi kabul ediyor. Ama Louis orada ölünce Tunus açıklarında sefer başarısız oluyor. 9. bir sefer var. Bunlar çok resmi bir sefer değil. Prens Edward'ın, uzun bacaklı Edward'ın, bu İngiltere hükümdarı oluyor sonradan. Antakya'ya gelip acaba biz durdurabilir miyiz bunları? Yok, durduramayız.
Durduramayız.
Yani, o kadar da genç prens seferi de geçen o da.
4'ten 5'ten sonra biraz da şey durum var. Yani sabah erken kalkan bir Haçlı seferine kalkışmış. Hani birkaç bin adam toplayan aşiret şeklinde kalkıyor, geliyor kutsal topraklara.
Evet.
Ama neredeyse hepsi de boyunun ölçüsünü özellikle Memlükler döneminde alıyorlar. Çok da fazla zorlanmadan ilk seferlerdeki gibi karşı koyulabiliyor bunlara. Bir de son olarak enteresan bir seferden daha bahsedelim. Çocukların Haçlı Seferi mevzusundan bahsedelim. Ya bu seferin hala kesinlikle var olduğunu bilemiyoruz. Fakat bununla ilgili çeşitli anlatılar var. Hatta meşhur da bir masal vardır Avrupa'da. Avrupa menşeli, bizde de kullanılan Fareli Köy'ün kavalcısının bu seferi anlattığı söylenir, ama bu seferin hikayesini biraz senden dinleyelim.
Bu sefer 1212 senesinde Almanya'dan ve Fransa'dan çıkmış iki, işte Etienne ve Nicolas olması lazım, tam yanlış hatırlamıyorsam. İki gencin bir vizyon, bir böyle kutsal bir şeyler görüp ya bizim bir sefere bir gitmemiz gerekiyor acaba diye.
Rüya görmüşse rüya tabirlerine bakıp buradan açlı seferi bir yorumlamış.
Hristiyanlıkta çok yaygın şeydir rüyada görmenize mana yüklemek. Çoğu dinde böyledir genelde. Hristiyanlar da buna yüklüyor fakat bu seferin olup olmadığı çok meçhul çünkü bu kullanılan Latince terimin çocuk ve aynı zamanda güçsüz anlamına geldiği de belirtilir. Hangisinin olduğu hakkında muhtelif ve farklı farklı görüşler var.
Ama hikayenin özü şu, iki tane çocuk rüya görüp sonrasında bütün Avrupa'dan gidip köy köy gezerek çocuk toplayacaklar. Topladıkları çocukları kutsal topraklara göndermek için hayrına göndereceğini söyleyen Fransız denizciler miydi? Fransız limanlarından sanırım.
Birçok evet Fransız limanlarından yola çıkıyor. Ticari devletlerin özellikle buna öncülük ettiğini söylüyor. Akıbetleri belirsiz.
Evet yani biz sizi götürürüz zaten bu kutsal bir görev diye bütün gemilere yükleyip
şeker verenlere gitme.
Kuzey Afrika'da çocukları köle olarak sattılar diye okumuştum ben bir yerde.
Evet, çok farklı şeyler var.
Olma ihtimali var yani. Sonuç olarak Kudüs'e de ulaşmayacaklar. Köylerine de evlerine de geri dönmeyecekler. Avrupalı aileler için korkunç bir sefer olduğunu söyleyebiliriz. Yani akıbetleri hiçbir şekilde öğrenilemiyor.
Ben son kez şuna değineyim. Kutsal toprakların son hali 1290'lı yıllar artık. Öncelikle Memlükler gelmiş durumda. Bildiğiniz üzere kölemen Türklerden oluşuyor bunlar. Ve çok güçlü bir şekilde Kudüs ve Kudüs Krallığı üzerine zaten birkaç sahil kentleri kalmış ellerinde. Taarruz ediyorlar. Avrupa'dan çok büyük bir yardım gelemiyor ki uygulanan psikolojik harp o devirde yansıyor mektuplaşmalara. İşte Antakya senyörüne dua et burada olmadığın Antakya'nın halini bir görseydin diyor. O devirde 1291'de son artık mülk olan Akka'yı kuşatıyorlar ve Akka'da da artık tapınakçılar ve hospitaller kalmışlar. Onlar da çok fazla savunmaya yetersiz kalıyorlar. Dolayısıyla burası da düşünce 150 senelik demek daha doğru olur. 150 senelik bir Haçlı bölgedeki Haçlı varlığı sona ermiş oluyor. Artık bundan sonra Haçlı'nın ruhunun ve Haçlı projelerinin kafalarında veya hayallerinde bulunduğunu, zuhur ettiğini söyleyebiliriz.
Zaman zaman bazı yerlerde görüyoruz mesela Osmanlılara karşı.
Evet.
Özellikle Osmanlı kuruluş döneminde birkaç defa buna girecek.
Gelibolu üzerine var.
Evet, yani Nikopolis, Nibolu üzerine olacak. İşte birkaç defa deniyorlar Varna'da, Kosova'da. Fakat hiçbirinde yine başarılı olamayacaklar
yani
herhalde.
Her Avrupalı kralın hayali Kudüs'ü ele geçirip kurtarmak. Çok büyük bir emel bu. Ki dediğim gibi 1323'te bunun projesi dahi yapılıyor. Ya da 1420 gibi geç tarihlerde 5. Henry bunun projesini tasarlıyor. Veya 1494'te bahsettiğimiz Fransa kralı İtalya'ya indikten sonra ya ben buradan bir Balkanlar Anadolu'ya geçerim. Oradan da Kudüs'e geçerim. Kendimi import
ederim. Pekstence bu. Haçlı tarzı mücadelelerin yani Haçlı dediğimiz aslında Hristiyanların birleşerek diğer unsurlara karşı Hristiyan olmayan unsurlara karşı yaptığı mücadelelerin en başarılısı, en büyük zaferi hangisidir baktığınız zaman?
Bana sorarsanız ya iki var burada aslında. Reconquista çok başarılı.
Reconquista.
Ki o da Haç seferidir aslında. Onu biz ayrı inceliyoruz ama ikinci Haç seferinde
mantık olarak yani lojikine baktığın zaman aynı şey evet yani Haçlılar bir
evet çünkü mesela birleşiyor. İkinci sefer sırasında Kudüs'te böyle bir olay olurken aynı zamanda Haçlılar Lizbon'u kuşatıyordu. Lizbon'da büyük kentti ve düştü. Ben hani kutsal toprakları olan seferlerin artı ve eksileri çok fazla görüyorum ama kesin başarıya ulaşmış olarak Kuzey Haç seferi olan Totonlar üzerine
Totonların yaptığı. Bence en büyük başarıları Haçlı zihniyetinin en büyük başarısı ikinci bir yanadır. Yani baktığın zaman. Tabii orada tam olarak bir Haçlı zihni olduğunu Haçlı zihni olduğunu söyleyemeyiz ama aynı mantık yani hani Müslümanlara karşı, Türklere karşı bir Hristiyan birleşimi var. Ve o yolun sonunda aslında yıllardır kırmaya çalıştıkları o duvarı yani Müslümanların üstünlüğüne karşı gelme çabaları.
Psikolojik bir duvar kırılıyor aslında.
Evet o eşiği aşabiliyorlar enteresan bir şekilde. En de beklemeyecekleri yerde hatta Viyana kuşatıldığında imparator falan şehri bırakıp gidiyor yani o da çok enteresan.
O bir yani, de doluyor galiba.
Yani evet adamlar enteresan bir durum var yani bir de arkalarını kurtaranlar mı Leistanlılar falan onların da yine şövalyeleri meşhur.
Evet.
Yani baktığımızda bu Haçlı zihniyeti bugün devam etmiyor ama ya onu söyleyebiliriz herhalde. Sen ne düşünüyorsun konuda?
Yani bugün daha özellikle Doğu ülkelerine karşı ön yargı akademilerde çok azaldı artık son yıllarda. Hani Doğu ve Batı tarihi diye bir şey yok. Bir kere bunların iç içe geçtiğini gördüm.
Hayır, bizim ülkede hamasi bir söylem var ya bu konuda. Yani Haçlı zihniyeti bunlar. Haçlı şey. Öyle bir Haçlı olduğunu ben hiç zannetmiyorum yani. Hani
Papa Bulgarya'ya gitmediğini düşünüyorum bu çağdan.
Papa şu an LGBT falan takılıyor. Yani artık Papa'nın da bu işlerde çok
eski. Papa bu gayeyi gütmüyor. Elbette bazı dini fanatikler bu gayeyi gütse de Avrupa'da çok ciddi alınan şeyler ve daha çok meme konusu olmuşlar aslında.
Aklıma şey geldi yani bir tane Dodge diye bir köpek var yani şey böyle kepsini yapıyorlar. 1300'lerde Papa, 1900'lerde, 2000'lerde Papa diye. Yani 1300'lerde Papa böyle Haçlı Seferi organize ederken, aforoz ederken falan 2000'lerdeki papalar artık daha ya, çok...
Dertleri böyle, daha büyük çünkü artık adam.
LGBT falan takılıyor artık yani bu papalar. Yani, zihniyette evet. Değişti diyebiliriz.
Kesinlikle öyle. Değişti ve zaman içerisinde hani Haçlı terimi dile ayağa düşmeye başladı. Her şey Haçlı, her yere Haçlı. İşte Kolomb gidiyor Haçlı Sefer. Vasco da Gama gidiyor Amerika'ya. Haçlı Sefer olarak bakmaya başladılar.
Evet.
Ve zaman içerisinde hani... Haçlı 19. yüzyıl edebiyatında işte romanslara, şövalyelik hikayelerine indirgenince artık bunlar idealleştirilmiş kahramanlar, şövalyelik erdemleri gibi şeyler
biraz daha romantize etme.
Romantize edildikçe tarih onları haklı çıkarsa da son yıllarda akademilerde neler yaptıklarını işte veya nelere imza attıklarını karşılıklı olarak hani yargılamadan ve hani eğrisiyle doğrusuyla anlatılıyor.
Kısaca kral çıplak kaldı artık akademide yani evet. Son yıllarda. Herkes gerçekleriyle, doğru ve yanlışlarıyla ortaya çıkıyor. Ama güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz
için. Ne demek her zaman. Haçlılar hakkında konuştuk. Haçlıların tarihsel süreci, gelişimi hakkında konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.